Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 110. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Podcast yapmaktan kaçtım bir süre. Ara ara oluyor bana bu, biliyorsunuz. Artık hepimiz alıştık bence. Ve podcast yapmamak için sabahtan beri o kadar çok şey yaptım ki. En sonunda evde böyle, eskiden permatik denirdi, markası o. Böyle eski usul jiletler olurdu ya, hani başı böyle sanki ormana giriyormuş gibi böyle taraklı taraklı olan jiletler. Onlardan buldum bir tane. Neden satın aldıysam ve neden var ben de bilmiyorum ama. Ve onunla alıp elime kazaklarımı jiletledim. Tüylenmiş olan kazaklarımı tek tek. Normalde asla yapmayacağım ve aklıma gelmeyecek bir aktivite ama işte böyle şeyler, hani ne zaman iş yapmanız gerekirse o zaman böyle abidik gubidik ne kadar ertelediğiniz iş varsa aklınıza gelir ya. Bütün o işleri yaptım işte ben. Neden podcast'ten kaçtın derseniz, yani bu 110. bölüme gelmişiz bakın. Bence bugüne kadar benim de sizin de çok sorguladığımız bir soru, hani dönem dönem kaçıyorum. Belli ki bana zor geliyor. Şimdi psikanalize gittiğim için böyle konuları artık, hani böyle cımbızla bir şey çekmeye çalışırken bazen kaşınızı falan böyle tutacak gibi olursunuz kaçar, tutacak gibi olursunuz kaçar. Sonunda böyle tutarsınız ve tam kökünden tutup çekeriz. Çekirsiniz, çekersiniz ve acayip bir haz gelir ya. Tam işte bu sorunun kökünü tuttum bence ve koparıp çektim. Bence ben podcast yapmaktan neden kaçıyordum biliyor musunuz? Bence bu podcast'in benim ekmek teknem olmasıyla alakalı. Podcast benim artık biliyorsunuz hayattaki temel gelir kaynağım. Yani benim işim bu. İş yapmaya dair peki benim algım ne? Şimdi bütün hayattaki konseptlere dair fikirlerimiz çocukken oluşuyor. Dolayısıyla işe dair fikriniz de ilk iş yaparken, yani çalışırken gördüğünüz insanlar anneniz ve babanız. Peki ben çalışmaya dair ne öğrendim diye düşündüm. Annem, ben çocukken biz yani boşanmadan sonra İstanbul'a taşındığımızda muayenehanesi Avrupa yakasındaydı. Bizim evimiz de Anadolu yakasındaydı. Ve annemin arabası yoktu. O yüzden annem her gün, kendi sözlerini tekrarlayacak olursak, 3 vasıta değiştirerek işe gidip gelirdi ve ayaklarına kara sular inerdi ve market alışverişini, marketler kapanmış olacağı için eve döndüğünde Avrupa yakasında muayenehanesine yakın olan marketten yaptığı için ve onları 3 vasıta değiştirerek taşıdığı için kolları kopardı ki kolları zaten romatizmalıydı. Amacım annemi suçlamak değil, her zamanki gibi yine bu küçük yıldızla dipnotumu düşmüş olayım. Sadece datayı iletiyorum. Benim iş yapmaya dair öğrendiğim şey, iş yaparken acı çekeriz. Bu yola giderken, bunu yaparken, bu yoldan geri dönerken sürünürüz. Ayaklarımıza kara sular iner ve kollarımız kopar. Böyle olması gerektiğine inandığımı fark ettim. Nereden fark ettim? Çünkü hep gurur duyarak neredeyse söylüyorum. Benim podcast mikrofonum hala ilk günkü mikrofonum. İşte o kırık mikrofonu tokayla tutturdum. Podcast yapmaya dair profesyonel bir ekipmanım yok. Evimde işte yatağımda vesaire yapıyorum diye. Bunlar aslında düşündüğüm zaman annemin sözleri. Annem hiçbir zaman imkanı olmadığı için muayenehanesindeki o ünit denilen diş hekimine gittiğinizde oturduğunuz koltuğunu, aletlerini pek yenileyememişti. O yüzden sanırım ben de böyle ekipmanları yenileyemeyiz, bütçemiz yok ve acı çekerek bu işi yapmalıyız. Çünkü iş dediğin şey böyle yapılır gibi bir şey oluşmuş. Yani bugün bunu fark ettiğimde böyle büyük bir Eureka moment, Eureka anı yaşadım ve bir dakika dedim ya, gerçekten ben bunu yapıyorum kendime. Ve ondan sonra podcast mikrofonumu şu an yeni yaşamaya başladığım evdeki salon penceresinin önündeki masama koydum. Şu an oradan kayıt yapıyorum ve gidip aşırı pahalıya satın aldığım ve yakmaya pek kıyamadığım, sadece özel misafirlerime yaktığım mumlarımı yaktım. Şu an böyle içimde böyle sanki bir safra kesesi patlamış gibi böyle bir şeyin boşaldığını hissediyorum. Bunu kendime neden yapmışım diye düşünüyorum. Neyse, yani böyle boşalmalar güzel oluyor, that's what she said. O yüzden Yani bundan sonra umarım bir şeyler çözülür diye düşünüyorum. Kendi kendime şöyle bir karar aldım. Bundan sonra podcastlerimi kaydederken ne kadar böyle pahalı parfümüm varsa sıkacağım. Pahalı mumlarım varsa yakacağım. En güzel kıyafetlerimi giyeceğim. Aşkı Memnu repliği gibi oldu. Onların sevişmelerini böyle acı çekerek izlemeyeceğim. Ben de en güzel halimle onların karşısına dikileceğim. İşte demin cümle içerisine sokuştur verdiğim gibi yeni bir eve taşındım. Diğer evim de duruyor bu arada. Bir önceki podcast'te dediğim gibi. Bu meselelerden zaten bahsetmiştik. Şimdi o yüzden onları tekrar etmeyeyim. Buna dair başka bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben bu eve taşınırken işte arkadaşlarım geldi yardıma. Benim evin salonu da böyle işte ön tarafını sağ olsun ev sahibi çok güzel yaptırmış. Duvarlar böyle yıkılmış, full cephe böyle pencere. Camlardan dışarısı görünüyor. Ve böyle boğazı minik görüyor. Boğazın diğer tarafında da Anadolu yakasında bir bina görünüyor. Ve akşamleyin artık böyle geç saatler olmuştu, kolileri boşaltıyoruz. O bina böyle parıl parıl parlıyor. Arkadaşım dedi ki bu bina ne? Ben de hemen işte dedim orası Kulli Asker Lisesi. Arkadaşım dedi ki orası saçmalama yani ne alaka? Açtı Google Maps'ten baktık gösterdi işte. Paşa Limanı'na falan denk geliyor. Yani Kuleli Asker Lisesi ile alakası yok. Ve benim de bu arada yani hayatta çok gıcık olduğum bir şey varsa o da bir insanın hiç araştırmadan etmeden kafasından bir şey sallayıp gerçekmiş gibi bir de hiç kendisinden şüphe etmeden böyle bu bilgiyi paylaşmasıdır. Hiç huyum değil ve yani ben kendime şaşırdım. Nereden çıktı bu Kuleli Asker Lisesi diye. Sonra fark ettim ki bunu size podcast'te daha önce anlattım mı ya? Emin olamıyorum. Emin olmak için gittim. Bir önceki bölümü dinledim ve bulamadım ama sanki anlattığım gibi geliyor. Herhalde başkasına anlatıp size anlattığımı zannediyorum. Neyse. Anlattıysam özür dilerim. Kusura bakmayın ama psikiyatristimin dediği gibi eğer bir şeyi iki kez anlatıyorsak bu bizim için çok önemli olduğunu gösterir. O yüzden hani eğer benim için çok önemli olmasına rağmen siz bunu önemsiz buluyorsanız da yollarımızın ayrılması gerekir belki de. Durduk yere de trip attım. Ne oluyor ya? Ne diyordum? Nereden geldik buraya? Kuleli Askeri Lisesi zannettim. Ve sonra fark ettim ki yani benim evimde şu an böyle gördüğüm pencereden dışarıya bakan o kadraj yatakhanedekinin tıpatıp aynısı. Tıpatıp aynısı böyle ormanın içerisinden ağaçların arasından Boğazı ve Boğaz'dan da karşıyı görüyor. Yatakhanedeki ilk odam 10 yaşında gittiğim Robert Kolej'deki o yatakhanedeki odada aynı şekilde bel seviyesinde pencere başlardı. Full cephe böyle cam ve karşıyı görürdüm. Ve orada karşıda ışıklı bir bina vardı. Ve ben bu bina neresi diye sorduğumda bana demişlerdi ki burası Kuleli Askeri Lisesi. Burada da erkek çocuklar kalıyor. Ve ben erkek çocuklar orada kaldığı için biraz böyle yalnızlığımın azaldığını hissetmiştim. Demek ki bu o kadar da anormal bir şey değil. Yani kız çocuklarını buraya bırakmışlar bizi. Ve bu kadar anormal olsaydı erkek çocuklarını da orada Kuleli Asker Lisesi'ne bırakmazlardı. O yüzden sanırım bu eve çıktığımda böyle her şey çok yeni ve çok yabancı geldiği için bana bir yandan sürekli düşünüyorum bu hikayeyi daha önce anlattım mı diye. Arka planda sürekli o çalışıyor. Umarım anlatmamışımdır ve sizi sıkmıyorumdur yani. Çünkü her ne kadar trip atsam da beni sevmiyorsanız gidersiniz diye gitmenizden de korkuyorum içten içe. Şimdi gerçek bir merdiven altı terapi seansı olmaya başladı. Kendi kendime psikanaliz yapıyorum. Evet, o yüzden de burası bana çok yabancı ve çok yeni geldiği için yeni ile yabancı aslında aynı şey teknik olarak. Sadece farklı kelimelerle tanımlamış oluyoruz aynı şeyi. Çünkü bir şeyin tanıdık ve aynı zamanda yeni olması mümkün değil. Yani yeni olan şeyin zaten olayı yabancı olması. Eski olanı tanıyoruz. Yeniyi yabancılıyoruz. O yüzden ben de bu evi yabancıladığım için kendi kafamda daha önceden bildiğim bir taslağı oturtmaya çalıştım. O da yatakhane. Ve o kadrajdan baktığınızda yatakhanedeki o pencereden gördüğünüz ışıklı bina Kuleli Asker Lisesi olduğu için ben de arkadaşıma hiç düşünmeden orası Kuleli Askeri Lisesi demiş bulundum. Yani binanın gerçek neresi olduğunu hala bilmiyorum. Google Maps'ı açıp bulmaya çalıştım. Paşa Limanı'nda bir yere denk geliyor diye düşünüyorum ama hala araştırmalarım devam ediyor. Şu an bildiğim tek şey oranın Kuleli Askeri Lisesi olmasının benim beynimi rahatlatacağı. Çünkü insan beyni yeni olanı reddediyor ve kendisine kötü gelse, zararlı gelse bile tanıdık olanı yanında görmek istiyor. Yani hep şey derim ben, döven bir baba, döven, alkolik belki taciz eden bir baba, yoldan geçen Çok iyi kalpli bir erkek yabancıdan daha güvenilir gelir her çocuğa. Çünkü o babası dövse de taciz de etse tanıyor, biliyor. Hani nasıl dövdüğünü, ne zaman dövdüğünü biliyor, yüzüne aşina. Ya da işte hani diğer verdiğim, sık verdiğim bir örnekle podcastlerimi dinliyorsanız bilirsiniz. Yani salçalı makarna yiyerek büyüdüyseniz eğer okuldan geldiğinizde anneniz önünüze böyle o güzelce sıcak salçalı makarnanın yanında süzme yoğurtla koyduysa, siz büyüdüğünüzde böyle bir duygusal yoksunluğa girdiğinizde, hani kendinizi yalnız, kötü, böyle dışlanmış hissettiğinizde Michelin yıldızlı bir restoranda gitseniz oradaki hiçbir yemek size çocukken alıştığınız o salçalı makarnanın sıcaklığını vermez. Bu salçalı makarnanın dünyanın en güzel yemeği, size en iyi gelecek olan yemeği olduğu anlamına gelmez. Salçalı makarna sadece tanıdık olduğu için size güvende hissettirir ve o yüzden ister istemez hani eliniz salçalı makarnaya doğru gider menüden. O yüzden yani yeni olana adapte olurken bence böyle yepyeni bir sayfa açtığınızda, tertemiz bir sayfa açtığınızda, tertemiz kelimesi güzel ama bu aynı zamanda o sayfanın yepyeni ve yabancı olduğu anlamına da geliyor. O yüzden birden bence yeni sayfalar açmakta zorlanıyoruz ve böyle iki kumaşı uçuca böyle üst üste koyup böyle teğelleyerek dikilir ya hani birbirine bağlamak için. Böyle hani bütün kumaş üst üste değil de sadece uçtan böyle iki parça birer santim kalınlığında böyle üst üste denk getirilerek dikilir. Onun gibi bence yeni bir sayfaya başlarken de küçücük küçücük böyle parçaları eski hayatınızdan getirip yeni sayfaya eklemeniz gerekiyor. O yüzden ben bu eve taşındığımda çok yabancıladığımı fark edince bolca arkadaşlarımı çağırmaya başladım. İşte çocukluk arkadaşlarımı, kuzenim geldi dün gece işte Amerika'da yaşayan kuzenim Meltem, eşi Bobby ile birlikte. Onlarla anılar yapmak, artık eşyalara baktığımda çünkü eşyaların da çoğunu geride bıraktım. Çok yüklü oldukları için, daha önceki hikayelerimin yükünü taşıdıkları için neredeyse bütün eşyalarımdan hani böyle büyük eşyalardan küçük objelere kadar vazgeçtim. Hep eve gelen arkadaşlarım böyle kolları dolu dolu çıktılar. Bir sürü şeyden vazgeçtim bu arada hatta. Ama şeyden bir türlü vazgeçememiştim. Son iki eşyam vardı. Bir işte arkadaşım geldiğinde geçen Aysu oturuyordu ve dedim ki ben bir karar aldım dedim böyle evde gezinirken. Bu dedim son tutunduğum iki objeyi de sana vereceğim. Bir tanesi eski bir sevgilimin annesinin hediye ettiği bir İşte İspanya'dan getirdiği bir boğa heykeliydi. Çok güzel olduğu için bir türlü kıyamıyordum ben buna. Ve hani şey diyordum zaten sonuçta direkt sevgilimin hediyesi değil, sevgilimin annesinin hediyesi. Ama sonra ne olursa olsun kendi kendime bu açıklamaları yaparken zihnimin içinde hani sevgilimin annesi, sevgilim değil falan diye böyle diyerek kendi etrafına dolanarak da olsa eski hayatımı hatırlattığını fark ettim. O yüzden bu heykeli dedim sen zaten çok beğenmişsin Aysu sana veriyorum. Bir de bir tane müzik kutusu vardı. Atmaya kıyamadığım. O da babamın San Francisco'dan getirdiği bir müzik kutusuydu. Gerçi bana getirmemişti. Babam bana çok fazla bir şey getirmezdi gittiği yerlerden ama ben bunu babamın evinde görüp benim olsun mu demiştim ve almıştım. Çünkü sanırım babamın kızına müzik kutusu alan bir baba olmasını hayal ederdim ve öyle gibi kurgulamıştım onu ondan alarak. O yüzden o müzik kutusunu görmek de bana babamın öyle bir baba olmadığını hatırlatıyordu. Ve bunu böyle bu gerçeği kabul ettim ama sürekli bu gerçeği düşünmeye gerek var mı? Sürekli babamın böyle baba olmadığını düşünerek kendime işkence etmeye gerek var mı? Bence hayır. O yüzden müzik kutusunu da Aysu dedim sen bunu da çok beğeniyordun. Bunu sana veriyorum. İkisini birden Aysu'ya verdim. Ve sonra ertesi gün arkadaşım Fulya geldi. Ve yeni ev hediyesi aldım sana dedi. Çok bildiğimiz bir ev eşyaları mağazasından bir torbayla gelmiş. Çıkardık ve dedi ki senin büfendeki dedi bu camlı bölmeye dedi bir şey aldım. Ve ondan sonra bir baktım böyle çok güzel bir siyah vazo ve cuk o vitrindeki boğa heykelini indirdiğim yerdeki boşluğa oturuyor. Onu yerine koydum. Ve ya inanamıyorum dedim hani dün boğa heykelini yani elimden çıkarmaya karar vermişim ve yerine bugün vazo geldi. Sonra ertesi gün çocukluk arkadaşım Ekin geldi kızı Ela ile birlikte. Ve aynı mağazadan bir poşet var ellerinde. Deniz dedi bu hediyeyi senin için Ela seçti. Ela 2 yaşında bu arada. Poşeti açtım ve içinden bir müzik kutusu çıktı. Kar küresi şeklinde. Ve Ekin dedim sana biri mi söyledi benim elimden bir müzik kutusu çıkarttığımı? Hayır dedi kimse bir şey söylemedi bana. Bunu dedim, gerçekten Ela mı seçti? Yani siz birlikte mi karar verdiniz? Evet dedi. Ne oldu ki dedi ve ben bu hikayeyi anlattım Ekin'e. Ve artık dedim yani çok garip, hani aynı mağazadan iki farklı arkadaşım, verdiğim iki objenin yerine tam oturacak iki objeyle geldiler ellerinde. Yani böyle şeylere inanmam ama yani bunu artık bir mesaj olarak alıyorum evrenden. Bana diyor ki sen eski, işe yaramayan, seni üzen, seni yıpratan şeyleri salarsan, onlardan açılan boşluğa ben sana çok daha güzel, canını acıtmayan, çok daha beğeneceğin, seni mutlu edecek şeyler yollayacağım yerine diyor. Ve o yüzden tamam dedim. Yani sevgili evren, bana göre yoksun. Ben böyle enerjiye, tanrıya, ona buna hiçbir şey inanmayan aşırı nihilist bir insanım ama böyle kalbimde bir maymuncuk sanki böyle bir kilit yuvasının içine girdi ve çıkır çıkır böyle bir şey sanki kilidini açtı. Tamam dedim. Bundan sonra eski olan ve işe yaramayan, artık hantallaşmış, işte atıllaşmış böyle her şeyden vazgeçeceğim ve yerine yenilerinin gelmesi için onları salacağım. O yüzden böyle bir döneme girdiğimi hissediyorum hayatımda. Bu yeni evle birlikte. Şimdi yeni bir podcast'e de başlıyorum. Bu pazar çıkacak. 17 Aralık 2023'te ilk bölümü Podi'de yayınlanacak. İsmi Tabakta Kalanlar. Ve tahmin edersiniz ki bu da çok korkutuyor beni. Ama işte şimdi şey diye düşünüyorum. Yeni sayfalar açmak insana hep böyle korkutuyor ama yeni bir şeyleri, korkutucu olması gerçeğiyle yüzleşmezseniz de eskilerden ve onların tekrarlarından, sıkıcılığından, boğuculuğundan kurtulamıyorsunuz. O yüzden bu pazar günü Podi'ye gelip podcastimi dinlerseniz ve bana yorum yaparsanız bu korkumu birazcık olsun azalmasına yardımcı olursunuz. Çünkü merdiven altı terapide sizi bolca ağlattım. Ama ben aslında gülmeyi de çok seven bir insanım. O yüzden aklımdan geçen saçma sapan düşünceleri, kendi kendime yaptığım kötü şakaları, hepsini böyle hani bir podcast'e dönüşecek kadar büyümeyecek konuları, adı üstü işte tabakta kalan küçük küçük böyle meze artıkları gibi, böyle o telefonumun notlar kısmındaki her şeyi tabakta kalanlarda anlatacağım diyorum ve yavaş yavaş bu bölümün sonuna da geliyorum. Eğer siz de benim gibi böyle yabancı olana duyduğunuz korkuyu aşıp yeni yılda hayatınıza yeni şeyler katmak isterseniz, bu bölümün sponsoru tabii ki böyle yenilik ve yabancılıktan korkmayan bir marka olacaktı. Böyle yeni kapıları açmak isteyenler için şimdi harika bir şeyden bahsedeceğim. Cambly'de yılın en büyük ve son kampanyasındayız. O yüzden de şimdi artık yabancı bir dil diye korkmaktan vazgeçip kafanızda yeni bir dil. Evet tabii ki korkutucu çünkü tanıdık değil. Ama o tanıdıklığı yavaş yavaş sağladıkça sizin için yepyeni bir kapılar açabileceğini hatırlatırsanız eğer kendinize, ki hatırlatın. Şimdi tam zamanı çünkü. Cambly'de 12 aylık aboneliklerde tam %60 indirim var. Ve grup dersleri böylece ayda 299 liraya geliyor. Grup dersleri nasıl oluyor derseniz, dünyanın böyle farklı yerlerinden benzer ilgi alanlarına ve benzer İngilizce seviyelerine sahip olduğunuz kişilerle bir araya gelip İngilizce sohbet ederek pratik yapıyorsunuz. Yani konuşa konuşa öğreniyorsunuz. Bu arada böyle grup dersleri dediğim de hani öyle 15-16 kişi falan değil. 2-3 kişi falan oluyorsunuz. Gayet sakin bir ortam yani. İçinde kaybolacağınız öyle büyük bir kalabalık yok. Ve başta belki o insanlar da size yabancı gelecek. Bana işte evin, bu yeni eşyaların, yeni semtin yabancı geldiği gibi. Ama konuştukça konuştukça o insanlara tanıdık olmaya başlayacaklar size. Ve buna aracı olan İngilizce de sizin için korkutucu olmaktan çıkıp sizin böyle sevdiğiniz insanlarla tanıştıran, yeni insanlarla ilişki kurmanızı sağlayan bir araca dönüşecek. Ve o yüzden İngilizceye siz aşina oldukça bence sizin için yabancı bir dil olmaktan çıkıp yeni ve heyecanlı bir dile dönüşecek. Ve üstelik bütün bunları Cambly sayesinde böyle bu soğukta, karda, kışta dışarı çıkmadan evinizin konforunda yapabileceksiniz. Üstelik istediğiniz gün ve saati de kendiniz seçebileceksiniz ve istediğiniz seviyede de ders tabii ki yapabileceksiniz. Yani siz çok başlangıç seviyesindeyseniz ona göre bir kurs edeceksiniz. İlerledikçe ona göre dersleri yine istediğiniz gibi kendiniz ayarlayabileceksiniz. Ve tabii ki eğitmeniniz de söylememe gerek yok. Kendiniz seçebileceksiniz. O yüzden hata yapmaktan endişe edeceğiniz bir ortam kesinlikle yok. Yani sizin gibi bilmeyen diğer insanlarla, sizin kadar İngilizcenin yabancısı olan insanlarla birlikte olacaksınız. Ve online dünyanın getirdiği bir rahatlık da tabii ki olacak. Çünkü Bu insanları sonuçta yan yana fiziksel olarak görmeyeceksiniz. İstediğiniz an teorik olarak kamerayı kapatıp gerçekten utandığınız bir şey olursa gidebilirsiniz. Ama böyle bir şey yapmayın bence. Korkmanıza gerek yok. Çünkü eğitmenler de çok ilgili ve sizi dinledikçe ihtiyaçlarınızı anlayıp dersleri buna göre şekillendiriyorlar. Bir de tabii yapay zeka eğitmeni var, Kemay diye. O da böyle sizin dersler dışında pratik yapma imkanınızın olduğu cümleyi nasıl uzattıkça kuramadığıma şahit oluyorsunuz. Kemaya'yla da dersler dışında pratik yapabilirsiniz diyorum ve işte bu bölümü de böyle yavaş yavaş sonuna geliyorum. O yüzden kendinize böyle parlak bir altın bilezik takmak, artık bu İngilizce yabancı dil olmaktan çıkarıp kendinize şöyle bir neredeyse ana dili gibi tanıdık, böyle rahat olduğunuz, su gibi konuştuğunuz bir şey çevirmek isterseniz, dediğim gibi Kenvi'de 12 aylık üyeliklerde %60 indirim kodunuz var. Altı merdiven. Kodumuzu yine de ben yazacağım açıklamalar kısmına. Linki de açıklamalara bırakıyorum. Ve bu bölümün sonuna geliyorum. Bu bölüm galiba ara verdiğim için o kadar konuşurken bir yandan hep arka planda beni artık sevmeyeceksiniz, bu işi eskisi gibi yapamıyorum diye düşündüm ki. Yani çünkü belki de şeyin etkisi var. Yani bir ara verdim ve o ara verdiğimde acaba gerçekten orada kaldınız mı? Beni beklediniz mi? Psikiyatristim hep gitmediğim seanslarda SMS atıyor bana. Buradayım, bekliyorum diye. Yani devamlılığın olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Hani bir seans gelmediniz diye yok olmadı ilişkimiz burada diye. Sanırım aynı korkuyu sizle olan ilişkimde yaşıyorum hani. Ben sizi boşladım diye düşüneceksiniz ve aa bu da zaten yok meydanda deyip siz de sanki böyle tası tarağı toplayıp gideceksiniz ve ben geri geldiğimde kimseyi bulamayacağım gibi hissediyorum. Bunları duygu sömürüsü falan yapmak için söylemiyorum. Öyle anlayanlar da vardır. Her şey zaten yanlış anlaşılması çok mümkün. Çünkü çok fazla insana hitap ediyorum bu podcastlerle ve Instagram üzerinden ve her söylediğim farklı insanlar tarafından eminim farklı şekillerde duyuluyordur. Bugün mesela biri mesaj atmış. Tam ben okuduğum anda sonra sildi. Attığı için de özür diledi. Yok dedim, özür demene gerek yok. Şöyle yazmış işte. Deniz, eskiden bana çok samimi geliyordun işte. Artık çok ukala ve şey geliyorsun. Böyle hani hiçbir şeyi beğenmeyen biri gibi geliyorsun. Ben de yani mesajını dedim görmüş oldum. Olabilir dedim yani. Çünkü yani bu öyle bir denge ki yani özgüven kazandıkça bir insan bazen bizden uzaklaştığını hissediyoruz ve sanki böyle bizle mesafeyi açıyormuş gibi geliyor. Hani böyle mesela kilo veren insanlar için bunu o kadar çok dendiğini duydum ki, kilo verdikten sonra götü kalktı ya da ünlü olduktan sonra götü kalktı işte. Evlendikten sonra götü kalktı. Hayır, belki de o insan sadece özgüvenini kazandı ve eskiden sınırlarını koymayı bilmiyordu size karşı ve her şeye evet diyordu. Kendisinin ezmenize izin veriyordu ve bu da size şey geliyordu, hani ne kadar samimi bir insan diye düşünüyordunuz belki. Belki şimdi sadece sınırlarını korumayı öğrendi. Belki de gerçekten götü kalktı, onu bilmiyorum. Kötü kalkan insanlar da vardır tabii ki ama yani orası takdiri size kalmış yani. Böyle sahte bir mütevazılık yapmayacağım. Götümün kalktığını düşünüyorsanız bu da sizin düşünceniz. Götümün kalktığını düşünmüyorum. Ukalalaştığımı da düşünmüyorum. Sınırlarımı daha iyi korumaya başladığımı eskisine göre düşünüyorum ama evet yani. O yüzden hani eskisi kadar samimi değilsin derken bence tam tersine eskiden daha az samimiydim. Kendimi sevdirmek için daha çok ödün veriyordum kendimden. Şimdi daha samimiyim. Daha olduğum gibiyim. Sevilmeme korkum daha azaldı. Çünkü galiba artık daha cesurum ve o yüzden de işte bütün bu yeni olan şeyleri başlama cesaretini kendimde buluyorum. Ve bu cesareti ben çok sevdim. O yüzden darısı başınıza, eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa umarım siz de çok çok çok daha insanların götünüzün kalktığını düşündürecek bir cesarete sahip olursunuz diyorum. Ve bölüm sonuna geliyorum. Bölüm sonu şarkısını çok garip bir şekilde birden hatırladım. Yıllardır dinlemiyordum ve dinlediğimde ne kadar tanıdık dedim. Ve Inception var aslında, çünkü bana çok tanıdık olan bu şarkıda bence aslında tanıdıklığın zehirliliği üzerine, çünkü şarkı İstanbul'u anlatıyor. Bildiğiniz gibi bu şehir rakıyla yaşıyor, bu şehir cigarayı çekiyor, bu şehir gündüzü yaşıyor ama bu şehir her geceyi seviyor ve bu şehir adamı sevmiyor, bu şehir kadını dövüyor istemesek de. Bu şehir kanımızı emiyor ve o yüzden bu şehir için ölmeye değer. İstanbul elimizden öpüyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Deniz de gidiyor. Güle güle.
Bu şehir rakıyla yaşar, bu şehir sigarayı çeker. Bu şehir gündüzü yaşar, bu şehir her gece.